Ayrım 22.
Osmanlı ordusu yenilgiler, salgın hastalıklar ve firarlar yüzünden tükenmiş haldeydi. Ama yine de bir varlığı vardı. Ocak 1916'da Osmanlı ordusunda eğitimli ve silahlı asker sayısı 800 bin iken, Ekim 1918'de bu rakam inanılmaz bir biçimde 100 bine düşmüştü. Bunun nedeni ölenlerin ve yaralananların çokluğu değil, firarilerin sayısının 500 bine ulaşmış olmasıydı. Ordunun komuta örgütü henüz sağlamdı ve önde gelen subayların hemen hepsi mesleklerinde geçen 10 yıl içinde yükselmiş olan Jöntürk subayları direnişi destekliyorlardı. Askerlerinin silah bırakmasını ve terhis olmalarını gizlice engellemişler ve bölgesel direniş örgütlerine gizlice silah ve mühimmat temin etmişlerdi. Öyle bile olsa Anadolu'nun çoğunda ordunun gücü etkileyici değildi. Trakya, Boğazlar bölgesi ve tüm Batı Anadolu 804 kilometrelik bir kıyı hattı boyunca dağılmış 35 bin civarında askere sahipti ve birçoğu İtilaf devletlerinin denetimindeki bölgelerde bulunuyorlardı. Düzenli ordu birlikleri öylesine zayıftı ki milliyetçiler Yunan işgalcilerine karşı direnmek için 1921'e kadar Türk ve Çerkez çetelerine bel bağlamak zorunda kalmışlardı. Bu çeteler sürekli akınlarla Yunan ordusuna hayli rahatsızlık verebilirlerdi ve verdilerdi. Buna rağmen bunlar tayin edici bir etken olmayabilirlerdi. Güneyde askeri durum biraz daha iyiydi. Kilikya'da ve Suriye çölünün kuzeyinde Osmanlıların Suriye ordularından kalan 18 bin civarında asker ve daha doğuda Kürdistan'da 8 bin asker bulunuyordu. Merkezi Adana olan Kilikya'da Urfa, Maraş, Antep kentlerindeki hava başından beri çok gergindi. Gayet belirgin biçimde Müslüman ağırlıklı olan bu bölgeler Fransızlar tarafından işgal edilmişti. Ama Fransızlar yerel Ermenileri askere alıp bunları silahlandırdıklarında Ermenilerin bu bölgedeki hak iddialarının itibar göreceğine dair güçlü kuşkular uyandı. Savaş burada Ocak 1920'de başladı. Osmanlı güçlerinin oldukça büyük miktarda yoğunlaştığı tek yer Doğu'ydu. Mütareke sonrasında Azerbaycan'dan geri çağrılmış olan askerler de buraya yerleştirilmişlerdi. Ve bunların toplam gücü seferber edildiklerinde 30 bin civarındaydı. 15. Kolordu adını alan bu birlikler batıdakilerden çok daha iyi teçhizatlandırılmışlardı. Ve ulaşılması çok güç olan bir bölgede harekatta bulunuyorlardı. Bu askerlerin komutanı olan Kazım Paşa Karabekir, Anadolu'daki kilit adamdı. Onun ardından 1918 yılı sonunda Kilikya'dan Orta Anadolu'ya nakledilen askerlere komuta eden Ankara'daki 20. Kolordu komutanı Ali Fuat Paşa Cebesoy geliyordu. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'e çıkışlarından 4 gün sonra Samsun'a ayak bastığı zamanki durum buydu. Derhal büyük komutanlarla temasa geçmiş ve çeşitli bölgesel örgütleri tek bir ulusal örgüte dönüştürme girişimlerini başlatmıştı. 21 Haziran'da Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve kendi kurma heyetinin en üst rütbedeki üyesi Refet Bele ile Amasya'da buluşmuş ve bir tamim kaleme almıştı. Bu tamim Erzurum'daki Kazım Paşa ile olan telgraf istişaresinden sonra Anadolu'daki bütün sivil ve askeri yetkililere gönderilmişti. Tamim ülkenin tehlikede olduğunu, onu İstanbul'daki hükümetin koruyamadığını ve ülkeyi sadece ulusun azminin kurtarabileceğini bildiriyordu. Anadolu'daki en emin yer olarak düşünülen Sivas'ta ulusal bir kongrenin yapılacağı ve her vilayetin derhal milletin itimadına mazhar 3 delege göndermesi gerektiği ilan edildi. Mustafa Kemal bu kongrenin hemen yapılmasını istemişti. Ancak doğuda bölgesel ve yerel cemiyetlerin birliği olan Şarki Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından bölgesel bir kongre zaten düzenlenmiş bulunuyordu. Ermenilerin 6 Doğu Anadolu vilayeti üstünde hak iddia ettikleri ve onların taleplerinin Paris'te sıcak karşılandığı biliniyordu. Bu sebepten doğuda hummalı bir siyasal çalkantı vardı. Kongre Erzurum'da 23 Temmuz'da Meşrutiyet Devrimi'nin 11. yıl dönümünde toplandı. Kongre 6 Doğu vilayetinin imparatorluk dahilinde kalma kararını yeniden bildiren ama ayrıca hem mütareke sınırları içerisindeki bütün toprakların hem de Müslümanların bir çoğunluk oluşturdukları öteki bölgelerin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini talep eden 10 maddelik bir beyanname kabul etti. Ulusal bağımsızlığı muhafaza etmek, saltanatı ve halifeliği korumak için milli güçlerin harekete geçmesi gerektiğini bildiriyor ve Osmanlı topraklarını imparatorluktan ayırma girişimlerine İstanbul'daki hükümet dış baskılarla boyun eğse bile direneceğini ilan ediyordu. Kongre dağılmadan önce Mustafa Kemal'in başkanı olduğu bir heyeti temsiliye seçti. Kongre sırasında Mustafa Kemal 3 ay önce olduğu gibi bir kez daha yarım maaşlı boşta bir subaydı. İstanbul hükümeti ve itilaf temsilcileri onun faaliyetlerinden gittikçe telaşa düşmüşlerdi. İstanbul hükümeti onu 5 Temmuz'da geri çağırmış ve o geri dönmeyi reddedince 3 gün sonra onu azletmişti. Önceden uyarılmış olan Mustafa Kemal görevinden azledilmeden hemen önce istifasını vermişti. Tehlikeli bir gelişmeydi bu. Çünkü Mustafa Kemal'in ordu üzerindeki nüfuzu sona erebilirdi. Ne var ki Mustafa Kemal'i tutuklaması ve başkente göndermesi emredilmiş ve onun müfettişlik görevi kendisine teklif edilmiş olan Doğu'nun askeri bakımdan güçlü adamı Kazım Paşa Karabekir bu emre itaat etmeyip kendisini halen üstü olarak addettiğini bildirince Mustafa Kemal'in konumu korunmuş oldu. Ordunun büyük çoğunluğu da Kazım Paşa örneğini izledi. Sivas'taki Ulusal Kongre 4-11 Eylül arasında yapıldı. Sadece 31 taşra temsilcisi Sivas'a ulaşmayı başarabilmişti. Ama toplantılarda resmen temsilci olarak tayin edilmemiş bazı askeri ve sivil yetkililer de vardı. Kendini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak sunan bu kongre, Amerikan mandası dahil olmak üzere birçok seçeneği tartıştı. Ama sonunda Erzurum'da benimsenen kararları yeniden ilan etti. Yine bir heyeti temsiliye seçildi ve Mustafa Kemal Başkan atandı. Bu heyet bundan böyle direniş hareketinin ulusal yürütme organı olarak çalıştı. İstanbul'daki damat Ferit hükümeti kongreyi Kürt çetelerinin yardımıyla Malatya valisi Ali Galip Bey'e bastırtmak için bir girişimde bulunmuş ama başarısız kalmıştı. İnisiyatif artık açık şekilde direniş örgütündeydi. Yazın Paris ziyaretinde İtilaf Devletleri tarafından kendisine çok kaba davranılmış ve İtilaf Devletlerini tatmin etme siyaseti sonuç vermemiş olan Ferit Paşa istifa etmek zorunda kaldı. Yerine geçen Ali Rıza Paşa hükümeti çok daha milliyetçilerden yana bir çizgi benimsedi ve direniş örgütüyle uzlaşmaya girişti. Gerçekten de Ekim ayında Amasya'da Mustafa Kemal ile Bahriye Nazırı Salih Paşa arasındaki görüşmeler bir anlaşmayla sonuçlandı. Bu anlaşmayla hükümet Erzurum ve Sivas'ta açıkça dile getirilmiş olan milliyetçi programı benimsiyor, milliyetçiler ise hükümeti en yüksek otorite olarak kabul ediyorlardı. Ancak tarafların her ikisi de çeşitli baskılar altında bu anlaşmayı uygulamaya imkan bulamamıştı. Aralık ayında heyeti temsiliye Ankara'ya taşındı. Ankara'nın tercih edilmesindeki neden, merkezi konumu ve İstanbul'a doğrudan bağlanan bir demiryolu hattının başında olmasıydı. 1919 yılının son aylarında Osmanlı İmparatorluğu'nun son genel seçimleri yapıldı. Osmanlı Meclisi Umumisi'nin yeni üyeleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tam denetimi altında bütün Anadolu'dan seçildiler. Amasya'da hükümet sadece cemiyetin onayladığı adayların geçerli olabileceğini kabul etmişti. Anadolu temsilcileri meclisin açılışı için İstanbul'a gitmeden önce Ankara'da Mustafa Kemal ile görüştüler. 28 Ocak'ta Misak-ı Milli'yi bir resmi amaçlar beyannamesi olarak kabul eden Meclis-i Umumi, sonraki birkaç ay boyunca direniş hareketinin sözcüsü oldu. Meclis-i Mebulsan'daki milliyetçi liderler her zaman Ankara'nın emirlerine uymamakla beraber, Ankara ile bilhassa uygulanacak taktiklere ilişkin konularda sürekli temas halindeydiler. İngilizlerin İstanbul'u işgalinin an meselesi olduğu anlaşılınca Mustafa Kemal Meclis-i Umumi'nin açık kalmasını kabul etti. Ama liderlerin, özellikle de Hüseyin Rauf Bey'in Ankara'ya dönmelerini acilen istedi. Ancak onlar kalmaya karar verdiler ve 16 Mart'ta ve bunun hemen ardındaki günlerde içlerinde Meclis-i Umumi'nin önde gelen 14 üyesinin de bulunduğu 150 ünlü Türk tutuklandı. İşgal haberi Ankara'ya ulaşır ulaşmaz Mustafa Kemal milletvekillerini Ankara'ya gelerek bir millet meclisinde yer almaya davet etti. Sonraki birkaç hafta boyunca 92 milletvekili Ankara'ya ulaşmayı başardı. Ve bunlar Müdafaa-i Hukuk Hareketi'nin yerel şubelerince seçilen 232 milletvekiliyle birlikte Büyük Millet Meclisi'ni oluşturdular. Büyük Millet Meclisi ilk kez 23 Nisan 1920'de toplandı. Millet Meclisi'nin toplanmasıyla direniş hareketi bir aşama kaydetmişti. Padişah halifenin otoritesini resmen tanımaya devam etmekle birlikte, milliyetçi hareketin Ankara'daki komuta merkezi artık tam bir hükümet niteliğini almıştı. İstanbul hükümetinin 16 Mart'tan sonraki bütün yasaları geçersiz ilan edilmişti. Aynı zamanda da İtilaf devletlerinin kabul etmiş olduğu barış koşullarını milliyetçiler asla kabul etmeyecekleri için bir çatışmanın artık an meselesi olduğu besbelliydi. Bağımsızlık Savaşı 1921-1922. İstanbul'da Nisan 1920'de Ferit Paşa'nın yeniden sadrazam oluşuyla birlikte İstanbul ile Anadolu arasındaki çatlak hızla açıldı. Şeyhülislam hükümetin isteği üzerine bir fetva yayınlayarak milliyetçilerin asi olduğunu, gerçek inananların bunları öldürmeye çaba göstermesi gerektiğini ilan etti. Hemen ardından Mustafa Kemal ile bazı önde gelen milliyetçiler gıyaplarında ölüme mahkum edildiler. Milliyetçiler buna Ankara müftüsünün hükümettekileri vatan haini ilan eden bir fetvasıyla mukabelede bulundu. Milliyetçiler saltanat ve hilafetin muhafazası için savaşmakta olduklarını önemli vurgulayıp kabine ve itilaf devletlerini kınadılar. Ayrıca mücadelelerinin İslami niteliğinin de altını çiziyorlardı. Mustafa Kemal hem Anadolu'daki geleneksel Sünni din önderlerinin hem de Alevi cemaati önderleri ile Bektaşi tarikatının desteğini almaya büyük itina gösteriyordu. İstanbul hükümeti hayli şüpheli İngiliz desteğiyle milliyetçilere karşı silahlı direniş örgütlemeye de çalışmaktaydı. Milliyetçilerin yaptığı gibi onlar da çeteleri kullanıyorlardı. Bunların en önemlisi Balıkesir bölgesinde Çerkez Ahmet Anzavur tarafından yönetileniydi. Bunlar milliyetçiler adına Çerkez Etemin çeteleri tarafından güçlükle bastırılmıştı. İstanbul hükümeti ortaya Kuvayi İnzibatiye denilen düzenli bir ordu çıkartmaya da çalıştı. İki alaydan yaklaşık 2000 kişi oluşan Kuvayi İnzibatiye Mayıs ayında İzmit bölgesinde savaş düzenine sokuldu. Ancak maneviyatı düşüktü, yöneticileri yeteneksizdi ve sonuçta asla etkin bir güce dönüşemedi. 1920'de Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde milliyetçilere karşı bazı yerel ve bölgesel isyanlar oldu. Ancak hepsi de kimi zaman güçlükle de olsa bastırıldı. Milliyetçilerin karşı tedbirleri arasında Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabulü ve asker kaçaklarının olduğu kadar Ankara'nın hasımlarının da şiddetle icabına bakan istiklal mahkemelerinin kurulması da vardı. 1920 yazında Yunan ordusu işgal bölgesini bütün Batı ve Kuzeybatı Anadolu'da ve Trakya'da genişletti. Ve Yunan ordusunu İstanbul'u işgalden alıkoyan sadece İtilaf devletlerinin yoğun baskısıydı. Türk milliyetçilerinin ordusu batıda henüz çok zayıftı ve kuzeybatıda Ethem ve güneybatıda Demirci Mehmet gibi liderlerin yönetimindeki çetelerce yürütülen gerilla savaşlarına başvurmak zorunda kaldı. Doğuda ordu 1918 sonunda boşaltılmış ve Sevr Anlaşması'nda Ermenistan'a devredilmiş olan Kars, Ardahan ve Batum vilayetlerini geri almak için saldırıya geçmeye bir süredir hazır bulunuyordu. Ama Ankara'daki liderler Sovyetler Birliği ile bir anlaşmaya varmaya çalışırken orduya beklemesi bildirilmişti. Bolşeviklerle Türkiye'ye askeri ve mali yardıma ve iki ülke arasında bağımsız Gürcistan ve Ermenistan'ın içinden geçen doğrudan bir yolun açılmasına ilişkin görüşmeler Temmuz ayından beri devam etmekteydi. Sovyet desteği milliyetçi hareket için kesinlikle hayati önemdeydi. Bu yüzden özel gönderilen Türk görevli Bekir Sami Bey, Kunduh, bir anlaşma olsun diye gayret etmişti. Ama Bolşevikler zaman kazanmak için oyalayıcı davranmakta, Van ve Bitlis bölgelerinin Ermenilere devredilmesini istemekteydiler. Bu Türkler tarafından kabul edilemezdi. Görüşmeler kesildi ve 28 Eylül'de Kazım Karabekir'in ordusu Sarıkamış'a ilerledi. İki gün sonra kenti aldı. Türk ordusu yeniden savaş düzenini alırken savaş bir ay kadar durdu. 27 Ekim'de savaş yeniden başladı ve Kasım ayı sonunda Ermenistan kesinlikle yenildi. 2 Aralık 1920'de Gümrü'de koşullarını Türklerin sapladığı bir barış yapıldı. Antlaşmanın imzalanmasından hemen sonra Ermenistan'daki milliyetçi ve sosyal demokrat Taşnak Sütyun hükümeti Bolşeviklerce alaşağı edildi ve 1921 yılı başlarında Türk milliyetçileri ile Bolşevikler arasında görüşmelere yeniden başlandı. Bu görüşmeler 16 Mart 1921'de bir dostluk anlaşmasıyla sonuçlandı ki bu milliyetçilerin akdettiği ilk diplomatik antlaşmaydı. Türkler Nahçıvan ve Batum'u bırakmayı ve Bolşeviklerin Boğazların gelecekteki statüsü hakkında söz sahibi olmalarını kabul ettiler. Türklerin bunlara karşılık olarak almayı umdukları altın ve askeri gereçler ise yavaş yavaş geliyordu. Bunlar ancak milliyetçilerin Sakarya zaferinden sonra gerçekten gelmeye başladı ve milliyetçi güçlerin yeniden silahlandırılmasında çok önemli bir rol oynadı. Ermenistan'la yapılan barış antlaşması ve Sovyetler Birliği ile olan antlaşma, milliyetçilerin askerleri Doğu cephesinden durumun halen çok tehlikeli olduğu Batı cephesine sevk etmelerine de olanak verdi. Yunan ordusunun Bursa'dan Eskişehir'e doğru ilk ilerleme girişimi, Albay İsmet İnönü komutasındaki Türk askerlerinin onları İnönü'de 10 Ocak 1921'de yenmeyi başarmasıyla önlenmişti. Bu, düzenli ordunun batıdaki ilk başarısıydı. Ermenistan karşısındaki ve de İnönü'deki zaferlerin sonucunda milli hareketin diplomatik konumu hayli güçlenmişti. İtilaf devletlerinin en ateşli iki taraftarı, Atina'daki Venizelos ve İstanbul'daki Ferit Paşa'nın ikisi de iktidardan düşmüş bulunuyorlardı. Yunanistan'da Venizelos, Aralık 1920'deki seçimlerde kraliyetçilere yenik düşmüş, Ferit Paşa'nın konumu ise milliyetçilerin başarısı ve itilaf devletlerinin ağır barış koşulları yüzünden savunulamaz hale gelmişti. Fransızlar, hatta İngilizler bile Sèvres Anlaşması'nın yeniden gözden geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu artık anlamaya başlamışlardı. Yunan ve Osmanlı hükümetleri antlaşmadaki mümkün düzenlemeler üzerinde 21 Şubat'tan itibaren görüşmeler yapmak üzere Londra'ya davet edildiler. Milliyetçilerle uzlaşma Osmanlı hükümetine bırakılmıştı. Kendilerini milli iradenin tek meşru temsilcileri addeden milliyetçiler için bu usul kabul edilemez idi. Sonunda İtalyan hükümetinin aracılığıyla milliyetçi bir heyet resmen davet edildi. Konferansta Ferit Paşa'nın yerine geçmiş olan Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa kısa bir açılış konuşması yaptı. Ve ardından bir ulusal dayanışma jesti olarak sözü Ankara'nın hariciye vekili Bekir Sami Kunduh'a bıraktı. İki taraf önce uç tavırlar aldı. Türkler Misak-ı Milli'yi savundu. Yunanlılar ise Türk direnişine bir ceza olsun diye barış antlaşması koşullarının daha da sertleştirilmesini istediler. Büyük güçler ihtilaflı bölgelerde uluslararası bir tarafsız bilir kişiler encümenince soruşturma yapılması esasına göre bir çözüm bulma teşebbüsünde bulundu. Ancak Yunan tarafı bunu kabul etmedi. İzmir civarında Hristiyan valisi olan özerk bir vilayet kurulması önerileri, Türklerin bölgede simgesel bir Yunan gücünü bile kabul etmeyi reddetmeleri üzerine yarıda kaldı. Konferans sırasında Fransız ve İtalyanların Yunan yayılması konusunda güçlü kuşkular duymaya başladıkları belli olmuştu. Bu yayılmayı İngilizlerin Doğu Akdeniz'deki Fransız ve İtalyan nüfuzuna karşılık vermek için burada kendisine bağlı bir devlet kurma girişimi olarak algılıyorlardı. Ve Türk milliyetçileriyle ayrı anlaşmalara varma konusunda oldukça istekliydiler. 11 Mart'ta Fransız Dışişleri Bakanı Brind, Bekir Sami ile Fransızların ekonomik ayrıcalıklar karşılığında Klikya'dan çekilmesi esasına dayanan bir anlaşmaya vardı. İki gün sonra da İtalyan Kont Forza Türklerle benzer bir anlaşmaya vardı. İngilizlerle ise sadece savaş tutsaklarının değiş tokuşu konusunda bir anlaşma olmuştu. İngilizler halen Yunanlıları güçlü şekilde destekliyor ve faaliyetlerini perde arkasından onlarla ortak yürütüyorlardı. Yunanlılar yapılmakta olan konferansa rağmen saldırıya yeniden başlamada serbest bırakılmalarına dair güvence istediklerinde, Yunan ordusunun saldırıya hazır olduğu yolunda bilgilendirilen Lloyd George, bu güvencenin verilmesinde ısrar etti. Bekir Sami oldukça cesaret verici olduğunu düşündüğü sonuçlarla Ankara'ya döndüğünde Millet Meclisi'ndeki çoğunluğun kendisinin milli misaktan hayli sapmış olduğuna hükmettiğini gördü. Fransız ve İtalyanlarla yaptığı ayrı anlaşmalar bile reddedildi ve istifa etmek zorunda kaldı. Yunan ordusu yeniden saldırıya geçti. Bir kez daha İnönü'de 7 Nisan 1921 durduruldular. Ama yazın cepheyi yarıp Afyonkarahisar'ı, Kütahya'yı ve önemli demiryolu kavşağı Eskişehir'i işgal ettiler. Bu son kentin düşmesi Ankara'da hayli paniğe yol açtı. Meclis Ankara'yı terk edip güvenliği nedeniyle Sivas'a gitmeye hazırlandı. Mustafa Kemal meclisin isteği üzerine ordunun komutasını bizzat üstlendi ve 3 ay boyunca meclisin bütün yetkileri kendisine verildi. Hükümet kırsal kesimdeki bütün gıda maddeleri ve çiftlik hayvanları ile mevcut bütün silah ve cephanenin 1/3'üne el koydu. Askeri alınabilecek herkes hizmete çağrıldı. Ordu Ankara'nın 80 kilometre kadar batı ve güneybatısında olan Sakarya Nehri'nde mevzilendi. Orada Anadolu'nun tipik çıplak ve tepelik bozkır arazisinde savaşın nihai muharebesi yapıldı. Muharebe 2 haftayı aşkın sürdü ve Yunan güçleri 13 Eylül'den itibaren geri çekilmeye başlayınca Türklerin zaferiyle sona erdi. Türk ordusunun aşırı yorgun oluşu düşmanı takip etmesine engel olmuştu. Cephe hemen 1 yıl boyunca değişmeden kaldı. Yunanlılar Afyonkarahisar Eskişehir hattına kadar Batı Anadolu'yu ellerinde tutmaya devam ettiler.